Bugünkü konuğumuz Avustralya'da yaşayan ve Türkçe konuşan toplum için çok özel bir isim. 1968 yılında Avustralya'ya gelen ilk kafilede bulunan ve rahmetli Kemal Döver ile birlikte ilk ayak basan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yaşar Kaya. 20 Mart 2021, yani geçtiğimiz cumartesi günü 100 yaşına giren Yaşar Kaya ile Avustralya'ya geldiği o ilk günlerde yaşadıklarını, kendisinin de 15 yaşında bir öğrenci olduğu yıllarda Ankara'da tanıklık ettiği Atatürk'ün vefatını, arkadaşlarıyla kurduğu Sydney Türk Cemiyeti'ni ve sonra organize ettikleri İslam Derneği'ni, 1974'te yardım paralarıyla inşa ettikleri cami gibi ilginizi çekebilecek birçok konuyu konuştuk. Sözü, Gelibolu mezarlığında iki tane dayısının yatmasına rağmen Avustralya'ya olan minnettarlığını gizlemeyen Yaşar Kaya'ya bırakıyoruz. Avustralya'ya geldiğinizde kaç yaşındaydınız?
48 yaşındaydı.
48. Türkiye'de nerelisiniz?
Türkiye'de Ankara'dan geldim Avustralya'ya.
Ankara'dan. Peki
Ama doğum yerim Eskişehir'in kazası, Mihalıç kazasından. Tabii
anladım.
onun da köyünden.
Harika. Avustralya'yı sizi getiren sebep neydi?
Vallahi bunu ben de bilemeyeceğim. Yıllardan beri bana herkes sorar böyle niye geldin diye ama işte Allah'ın yazısı diyorum ben ona. Çünkü Avustralya'da Ankara Belediye Otobüsletmesi'nde ustabaşıydım, elektrikçiydi. İyi de param vardı. Ama niye geldim bilemiyorum.
Peki geldiğinize memnun kaldınız mı?
İlk zamanlar biraz hoşumuza gitmedi ama sonra sıra hoşumuza gitti, alıştık.
Bizim öğrendiğimiz sizin ilk kafilede oldunuz. Bu doğru mu?
Doğru efendim, doğru.
İlk
68'de
ayak basanlardan mısınız?
öyle oldu, öyle oldu.
Sanırım rahmetli Kemal Döver'le birlikte ilk
Beraber
kafile
geldik.
beraber geldiniz ve ilk ayak basan Türksünüz Avustralya'da.
Şimdi o uçağın arka kapısına indi. Ben de ön kapısına indim. Beraber indik, kucaktan.
Ne kadar güzel. İlk ayak bastığınızda neler hissettiniz?
İlk ayak bastığımızda bir hafta bize misafir ettiler Villa Otosler'de. Bir hafta sonra dediler iş arayacağız dediler. Fakat 3 hafta geçti, bir hafta geçti, 3 hafta geçti. Bir türlü bize iş bulamadılar. Ondan sonra baktılar ki erkeklere iş bulamıyorlar. Hanımlara önce iş buldular. Çünkü biz o arada çok sıkıntı çektik. Türkiye'den gelirken para aldırmadılar. Burada sakalımız uzadı, işte sigara içenlerimiz, sigaraları bitti. Çocuklarımız alışkanlık itibariyle bazı şeyler isterler, alamayız. Yani böyle bir sıkıntı çektik başlangıçta.
Anladım.
Ama yavaş yavaş her şey suyuna girdi, düzene girdi.
Peki o günlerde bir yabancı olarak bir sıkıntı çektiniz mi? Göçmenlere bakış nasıldı?
Göçmenlere bakış iyiydi ama bizi kandırdılar. Şöyle kandırdılar. Türkiye'den çıkarken dediler ki bize broşür verdiler. Bazı apartman dairelerinin broşürlerini. Gittiğin zaman buralarda misafir olacaksın dediler, oturacaksın dediler. Buraya geldi ki bir Amerikan askeri barakalarına soktular bizi. Geceli neye uğradığımızı şaşırdık çünkü. Ayın 14'üne buraya inmiştik. Akşam 5'te. Bizi hayli tuttular, biraz nutuk çektiler falan. Ondan sonra gece yarısı Villa Otosel'e vardık. Orada dağıttım muhtım derken gece saat 11-12 oldu. Biz gece 11-12'de bir apartman dairesi beklerken bir askeri barakaya girmenin haleti ruhiyetini artık siz hesap edin.
Evet yani zor günlerdi diyorsunuz ilk geldiğiniz günler.
Maalesef, maalesef.
O günden bu yana Avustralya ne kadar değişti sizce?
Çok çok şey değişti. Çok şey. Yalnız ben Türkiye'de biraz cemiyet hayatında şeydim, faaldim. Yani deneyimledim. Burada Türk toplumunu ayakta tutabilmek için. Yani şu ana kadar halen Türk toplumunun içindeyim. Onları yatıştırmaya çalıştım. Onlara bazı nasihatlerde bulundum. Avustralya'dan işte zaten tarihi bilen arkadaşlarımız dedelerimizin savaşından beri bir dostluk olduğunu hissettim. Ben şahsen hissettim. Yani bazı konularda Avustralya'dan yardıma bile şey aldım, sahip oldum.
Yani bu Gelibolu Savaşı'ndan dolayı Avustralya'nın özel bir ilgisi oldu size.
Maalesef evet.
Ya,
Maalesef.
maalesef mi? İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Ben
İyi.
işte
Daha Zaman geçtikçe iyi anlama dönüştü bu iş.
Aa, ilk geldiğinizde daha bir değişikti diyorsunuz.
Şimdi ilk geldiğim zaman Avustralya halkını çok mülayim buldum. Yani bize karşı hiçbir etnik gruptan tepki görmedik. Yalnız kültür bakımından, alışkanlıklar bakımından bazı sıkıntılar çektik. Mesela bunlardan bir tanesine her sabah bir sandviçten işe giderdim. Peynir ekmek, peynir ekmek. Ford fabrikasında çalıştığım bir ara. Orada bir gün sabah kahvaltısını ekmeği elime aldım böyle. O su deposunun altında ellerimi havaya kaldım. Ya Rabbim dedim, beni bu işeden, bu sandviçten ne zaman kurtaracaksın diye Allah'a yalvardım. Böyle bir olayım vardı.
Ben de tam onu soracaktım. İlk geldiğinizde sanırım bu Türk yemeklerine, bizim lezzetlerimize ulaşmanız da o kadar kolay değildi sanırım.
Tabii, çok sıkıntı çektik. Ve çok yemeklerini yiyemedik. Bu arada yani yiyemediğimiz yemeklerin ekmek peynirin dışında boş para ödedik diye Villa Otos'un lokantasına.
Peki hangi yıllarda biraz değişmeye başladı, işler güzelleşmeye başladı?
Tam alışmaya başlarken 73'te Avustralya'da bir işçi krizi oldu. İşten çıkarıldı. Yani öyle bir olay, tam alışmaya çalışıyorken. Eyvah dedik, Türkiye'deki işsizlik acaba buraya da mı olacak dedik. Orada işte çalıştığım fabrikadan çıkarmıştı. Sambin fabrikasına girdim. Şükür. Çünkü ailem çalışmıyordu. Ailem geldi, ameliyat geçirdi, çalışamadı. 3 tane çocuk okula gidiyordu. Benim mutlaka çalışmam lazım falan. O aralarda ben de biraz kriz geçirdim. Sonra birçok aileler de iş yapmaya başladı. Çocuklarını Türkiye'ye geri göndermeye başladı bu arada. Bu da Türk toplumunun Avustralya'ya gelmesinin önünü biraz kısıtladı. Çünkü devletin politikasına ters düştü. Çabuk atlattı Avustralya o 73 krizine. Gene durum düzeldi.
Şu anda hala Türkiye'de bir bağlantınız var mı?
Büyük oğlum 25 sene oldu, geri döndü o. Evlendi, hanımı getirdik buraya Türkiye'den. 5 sene beraber kaldılar. Hanım burasını beğenmedi. Ondan sonra bir de kız çocuğumuz oldu, torunumuz. Tabii ilk çocuk olduğu için bunlar çocuklarını burada kaybetmemek için geri dönüş yaptılar.
Peki en son ne zaman gittiniz Türkiye'ye? Ne zaman ziyaret edebildiniz ülkenizi?
2 sene evvel gidebildim Türkiye'ye. 2 sene oldu evet.
Yani bu yaşta hala uzun uçak yolculuğunu katlanıyorsunuz.
Yapabilirim. Yapabilirim. Allah'a çok şükür.
Çok şükür.
Fiziki yönüm iyi, çok iyi. Hamdolsun.
Yeni gelenlere ya da yeni jenerasyonlara bir tavsiyeniz var mıdır?
Yeni gelenlere Avustralya bir istikbal kapısı. Ben onu tavsiye edebilirim yani.
Kraliçeden bir mektup aldınız mı? Bildiğimiz kadarıyla kraliçe her 100 yaşına gelen vatandaşına bir mektup yolluyor.
Hayır, onu ben duydum ama ben şimdi pasaportumda 1921 yerine 1931 yazar. Çünkü rahmetli babam öldüğü zaman 7-8 yaşlarındaydı. O zaman nüfus kağıtları eski Türkçeydi. Soyadlarımız yoktu, soyadı yoktu. Soyadı 1933'te geldi Türkiye'ye. Ondan sonra Ahmet'e Mehmetoğlu'nun Yaşar, Ahmet'in oğlu Mehmet diye böyle dedelerinin ismiyle anılırdı. Evet. 1933'te artık yeni kanunlara göre Cumhuriyet'ten sonra bu isimleri kaldırdılar, lakapları. Herkese bir soyadı koydular. Tabi babam olmadığı için köy odasına gidenimiz yoktu. Bizim evimizin sırasına gelincesi o nüfus memurları soyadı kaydederken oradan köyün ağalarından birisi demiş ki ondan sonra da elma olsun demişler. Elma. Yaşar elma, işte Havva elma. Muhtar ertesi gün anneme geldi, dedi ki artık dün dedi gelen memurlar sizin de bir soyadınızı elma olarak koydular. Sen kazaya gittiğin zaman nüfus dairesine uğra, nüfus kağıtlarını götür, orada soyadlarınızı işletsin. Bundan sonra bizim sülalemize Kara Mehmetler derlerdi. Bundan sonra Kara Mehmetler kelimesini kullanmayacaksınız, soyadını kullanacaksınız dedi. Eski nüfus kağıdında o yazılıydı, elma yazılıydı. Ve 9:35'te ben Ankara'ya geldim. Annem okutmak için getirdi aslında Ankara'ya. Ankara'da okula kayıt olmak için gittiğimde okul müdürü dedi ki oğlum senin hem yaşın büyük baksana dedi hem nüfus kağıdın eski Türkçe. Sen dedi bunları bir düzelt bakalım eski yeni bir nüfus kağıdı çıkartır. Ondan sonra ama yaşına gelincesi senin arkadaşların şimdi 3. sınıf okuyor. Ben yalnız 1. sınıfı köyde rahmetli annem okutmuştu 1. sınıfı. İyi de okumuştum. Dedim ki ben 1. sınıfı okudum dedi. Belgen var mı? Yok. O zaman dedi eskiden Ankara'da çıkan Ulus gazetesi vardı. Kırmızı yazı kocaman Ulus diye yazardı. Oku bakalım şimdi dedi. Ben dedim ufak yazıları okuyorum dedi. O zaman oku. Okudum tabii. Bir hamlede okudum ben birkaç cümleyi. O arada bir hoca geldi. 3. sınıf hocasıymıştı. O da şahit oldu bu konuya. Dedi ki müdüre, müdür bey dedi, sen dedi bu çocuğu kaydını yaptırın dedi. Okula eğer dedi dediğinizi yaptıktan sonra dedi. Ben dedi çocuklar bunu dedi 3. sınıfa kaydederim kendi sınıfıma dedi. Çünkü dedi benim çok çocuklarımdan gayet iyi dedi. Ve ben işte nüfus kağıdımı şey yaptım bir Eskişehir'in milletvekili vardı Cumhuriyet Partisi. İlk partiyi kurucularında. O benim memleketliğimdi. Rahmetlik annem ona götürdü. Ankara'da. Anlattık durumu. O bana bir mektup verdi. Yani bunu dedi yarın dedi, nüfus müdürlüğüne götür. Ver dedi. Öyle yaptım. Verdim. Müdür bana 3 hafta sonra gel yeni kağıdı, nüfus kağıdını al dedi. Nüfus kağıdımı aldığım zaman soyadımı Kaya yapmışlar. Ondan sonra 921'i de 31'i yapmışlar. Öylece bir de üçüncü sınıfın hocası bana garanti verincesi. Ben Ankara'da otomatikman üçüncü sınıfa başladım.
10
Ve
yaş küçülttüler sizi yani.
10 yaş küçüldüler. İşte ben onun için sen kraliçeden bir şey bekleyemiyorum.
Umarım ileriki senelerde böyle bir şansınız olur.
Eğer yaşayabilirsem tabii.
Size uzun yıllar dileriz mutlaka. Yalnız aklıma geldi tabii siz 1935'lerden bahsedince siz Atatürk vefat ettiğinizde Türkiye'deydiniz o zaman.
Tabii, 35'te Ankara'daydım.
Hatırlıyorsunuz o günleri.
Tabii hatırlamıyorum. 15 yaşında geldim Ankara'ya ben.
Atatürk vefat ettiğini öğrendiğinde halk hissiyat nasıldı yani toplumda?
Toplum Atatürk'ü çok seviyordu. Yani her ailenin bir babası ölmüş kadar millet yas.
Sevilen bir insandı yani.
Çok çok sevilendi. Nasıl sevilmesin? Çünkü Yunanistan 1920'de İzmir'e çıkartma yaptı. 21'de benim memleketime kadar geldi. Anadolu'yu boydan boya Ankara'ya kadar işgal etti. Bir Kurtuluş Savaşı'nı şey yaptı, başlattı Atatürk İstanbul'dan Ankara'ya, Samsun'a çıkarak. Ve Anadolu'yu kurtardı Türk milletin ama nasıl sevilmesin.
Bunu bizim yeni jenerasyonlara tekrar tekrar hatırlatmamız lazım. O yüzden size özellikle soruyorum, o günleri yaşamış bir insan olarak. Buradaki Türk toplumuna söylemek istediğiniz bir söz var mı?
Türk toplumuna geldiğimden beri söylerim. Zaten 68'in sonunda 10. ayında geldik. 69'da hemen Sidney Türk Cemiyeti olarak cemiyet kurdu ve kurucularından. Ondan sonra 73'e kadar bu şeyde Sidney Türk Cemiyeti'nde 1-2 sene çalıştım yönetimde. Ondan sonraki hallerim gene hep toplumun içerisinde oldu. 73'te bu sefer burada hoca olmadan cenaze gömmeye başladık. Camimiz yoktu. Bunun için kimseye bir aklına gelmedi yani bir cami yapmak. 73'te ben bir Ramazan bayramından sonra evimde otururken birkaç tane hemşerim bayramlaşmaya geldi. O zaman onlara dedim ki ya arkadaşlar hadi Türk toplumunu sosyal dernek olarak bir araya getirmeye çalışıyoruz ve getiriyoruz da. Ama bir de İslami yönden çocuklarımız geleceği ne olacak? Ondan sonra cenazeler oluyor. Bunlar ne olacak? Hoca yok, hacı yok. Yani biz dedim bir İslam derneği kuralım dedim. Allah razı olsun. Hepsi benimsediler. Ve 73'ün Nisan'ında hemen derneği kurduk. Mayıs'ında ben annemin rahmet olduğu onun hastalığı için Ankara'ya gitmiştim. Diyanet işlerini gördüm. Onlarla temas kurdum. Ve 74'te Bir kiliseyi satın aldık 65 bin liraya. O 70 ile 74 arası 20 bin dolar para toplamıştık. Onu keşverdik. 40 bin 45 bin dolar borçlandık. Ya çok şükür bugün orada istediğin göbeğinde bir işimiz var, camimiz var. Bütün bu zaman içerisinde bu sefer hem sosyal yönden hem dini yönden toplumun içinde yaşadım. Allah'a çok şükür. Ama bu elde ne kaybettim? Bunlarla uğraşacağım diye İngilizceyi öğrenemedim. Öyle oldu.
İngilizceniz zayıf yani.
Tam zayıf yani.
Biz de SBS Türkçe servisi olarak sizin doğum gününüzü yeniden kutlarız. Uzun ömürler dileriz çok, size.
Çok teşekkür ederim. Darısı sizlerde olsun inşallah. Ama sağlıklı olsun.
Aynen. Size de sağlıklı yıllar, ömürler, uzun ömürler dilerim.
Yalnız ben buradan şimdi bir şey söyleyeyim. Tavsiye olarak. Ben ömrüm boyu yani Ankara'ya gelişimi sanat enstitüsünü bitirip iş hayatına atılıncaya kadar çok kötü günlerim geçti. Ama okulu bitirdikten sonra, çalışmaya başladıktan sonra iyi para kazanmaya başladım. Ta Avustralya'ya gelinceye kadar Türkiye'de çok iyi param vardı, yani kazancım vardı. Kimseye ihtiyacım yoktu. Burada da olmadı çok şükür, burada da olmadı. Onun için ben 83'te bir fabrikada çalışırken şey oldum, beni işten çıkarttılar. Omzumdan sakatlandım. Şey olarak, fiziki olarak sakatlandım. Sonra iyi oldum. Şu anda iyiyim. Ama iş bulmanın elinde öyle bir raporum olduğu için tekrar iyileştikten sonra gittim dediler ki senin böyle bir raporun var, sana iş arayamaz dediler. 83'ten beri beni kızağa çektiler. Ama benim çalışmaya ihtiyacım vardı. Yalnız şöyle bir şey gene oldu. Gene Avustralya hükümetine minnettarım. O 83'te tam dar zamanıma düştüğü zaman bir tane Avustralyalı hanım kız geldi. Bize bir housing commission diye bir şey tanıttı. Biz dedik bunları bilmiyoruz. O zaman dedim size rapor getirin dedi. İmzalayın. Ben de sizin adınıza verin dedi. 85'te raporu verdik. Devlet bana sıfırdan bir ev verdi. Gülüp'te. Yani minnettarım yani Avustralya Devleti'ne. Gelibolu'da iki tane dayım yatıyor şehit. Yani bunların hakkını ben Avustralya'da gördüm, iyi olaylardan dolayı, iyi kabulden dolayı kendi adıma helal ederim. Ama dayım öbür tarafta dayımı öldüren insana dayım hakkını helal eder mi etmez bilmem. Ama ben yeğeni olarak, dayımın yeğeni olarak Avustralya'da gördüğüm yardımı, iyiliği zaten helal ederim.
Bence çok güzel bir mesajla bitirdik. Çok da zamanınızı almak istemiyorum açıkçası. Size yeniden uzun ömürler diliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Bir de maşallah diyorum açıkçası.
tabii maşallah unutmayalım.
Evet maşallah. Yani 100 yaşına gelmişsiniz, maşallah her şeyi hatırlıyorsunuz.
Evet. Oldu. Allah sizlere de hayırlı, sıhhatli ömür versin inşallah.
İyi günler dilerim.
İyi günler efendim.